bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Veronica Ölmek İstiyor Paulo Coelho Can Yayınları 10. Basım Mayıs 2000 Çeviren Haldun Pamir Okuyan Aslı Kamgözen Veronica Ölmek İstiyor Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun yeni romanı. Yayınladığımız öbür romanlarında olaylar hep geçmiş dönemlerde geçiyordu. Oysa bu romanda olaylar günümüzde geçiyor, hem de oldukça yakınımızda. Bosna ile sınır komşusu olan Slovenya'da. Veronica görünüşte her istediğine sahip bir genç kadındır. Renkli bir yaşam sürer. Yakışıklı erkeklerle gezip tozar ama mutlu değildir. Yaşamında bir şeylerin eksikliğini hissetmektedir. Bir gün ölmeye karar verir. Aşırı dozda ilaç alınca hastaneye kaldırılır. Orada kendisine birkaç günlük ömrü kaldığı söylenir. Akıl hastanesinde kaldığı sürece çeşitli insanlarla, çeşitli dünyalarla tanışan Veronica, yabancısı olduğu yeni duyguları keşfeder. Kin, korku, aşk, hatta cinsellik. Ölümü beklerken çevresindeki insanları gözlemlerken, Veronica, varoluşunun her dakikasının yaşamla ölüm arasında bir seçim olduğunun farkına varır. Paulo Coelho, bu yeni kitabında çağımız insanını rahat bırakmayan delilik olgusunu işliyor. Toplumun normal kabul ettiği kalıpların dışına düşen insanları anlatıyor. Veronica Ölmek İstiyor, farklı düşünceleri yüzünden sık sık başka insanların ön yargılarını göğüslemek zorunda kalanlar için değişik bir yaşam tarzı bulma ihtiyacını irdelerken, insanlığın temel sorunlarından birini içeriden bir yaklaşımla ortaya koyuyor. Paulo Coelho, Rio de Janeiro'da doğdu. Roman yazarlığına başlamadan önce oyun yazarı, tiyatro yönetmeni ve sevilen bir şarkı sözü yazarıydı. Coelho, gençliğinde bir hippiydi. 1986 yılında Hristiyanların Batı Avrupa'dan başlayıp İspanya'da Santiago de Compostela kentinde sona eren geleneksel haç yolculuğunu yaptı. Bu deneyimini 1987 yılında yayınladığı The Pilgrimage, Haç adlı kitabında anlattı. 1988 yılında yayınlanan üçüncü kitabı Simyacı, Coelho'yu en çok okunan çağdaş yazarlardan biri yaptı. Öteki kitapları Brida, Valkürler ve Piedra Irmağı'nın Kıyısında Oturdum, Ağladım'dır. Simyacı 42 ülkede yayınlandı, 26 dile çevrildi. Bu kitap Coelho'yu Gabriel Garcia Marquez'in arkasından en çok okunan Latin Amerikalı yazarlardan biri konumuna getirdi. İşte, ben size yılanları ayak altına almak için hakimiyet verdim ve hiçbir şey size zarar vermeyecektir. Yeni Ahit, Luka, Bab 10-19 Ben farkına varmadan bana yardım etmeye başlayan STDL için. 11 Kasım 1997 günü Veronica kendini öldürme zamanının sonunda geldiğine karar verdi. Bir manastırda kiraladığı odasını dikkatlice temizledi. Kaloriferi kapattı, dişlerini fırçaladı ve yatağına uzandı. 4 kutu uyku ilacını başucu sehpasının üstünden aldı. Bunları ezip suya karıştırarak içmektense birer birer yutmaya karar vermişti. Çünkü niyetle hareket arasında her zaman bir kopukluk vardır. O, yarı yoldan dönmek özgürlüğüne sahip olmak istiyordu. Gene de yuttuğu her hapla birlikte kararının daha da kesinleştiğini hissediyordu. 5 dakika sonra kutular boşalmıştı. Bilincinin ne kadar sürede kaybolacağını kestiremediğinden yatağının üstüne Fransızca Home dergisinin çalıştığı kütüphaneye daha yeni gelmiş olan son sayısını koymuştu. Bilgisayar bilimine özel bir ilgisi yoktu ama dergiyi karıştırırken bir bilgisayar oyunu hakkında bir makale gördü. Şu CD-ROM'lardan biri. Oyunun yaratıcısı Paulo Coelho adlı Brezilyalı bir yazardı ve bu yazarla Grand Union Oteli'nin kafesinde bir konferansta tanışmıştı. Kısacık konuşmalar sonunda yazarın yayıncısı tarafından onlarla birlikte akşam yemeğine gelmesi önerilmişti. Ama yemekte daha pek çok kişi vardı. Herhangi bir konuda derinlemesine konuşma fırsatı olmamıştı. Gene de yazarla tanışmış olması, onu kendi yaşamının bir parçası saymasına yol açtığından, adamın çalışmasıyla ilgili bir makaleyi okumanın vaktin geçmesini sağlayacağını düşündü. Tam da ölümü beklediği sırada kendisini hiç mi hiç ilgilendirmeyen bilgisayar bilimi konusunda bir yazı okumaya başladı Veronica. Bu, ömrü boyunca yaptığı şeylere uygundu aslında. Hep en kolay seçeneği, el altında ne varsa onu yeğlemişti. İşte bu dergi gibi örneğin. Ama şaşırtıcı bir şey oldu. Yazının ilk satırı onun doğal edilgenliğini sarstı. Uyuşturucular daha midesinde erimemişlerdi bile ama Veronica doğuştan edilgindi. Ve ömründe ilk kez şu günlerde tanıdıkları arasında pek moda olan bir sözün doğru olup olmadığını düşündü. Bu dünyada hiçbir şey rastlantı sonucu meydana gelmez. Tam da ölmeye başladığı anda nereden çıkmıştı bu ilk satır? Kendisine yönelik gizli mesaj mıydı bu? Yani basit rastlantılar yerine gizli mesajlar vardı ise eğer. Bilgisayar oyununun resminin hemen altındaki yazısına şu sözlerle başlamıştı gazeteci. Slovenya nerededir? Bu kadar olur yani diye düşündü. Slovenya'nın nerede olduğunu hiç kimse bilmiyor. Oysa Slovenya diye bir yer vardı işte. Dışarıdaydı, içerideydi. Çevresindeki dağlarda şu anda baktığı meydandaydı. Slovenya onun ülkesiydi. Dergiyi bir yana attı. Slovenler hakkında hiçbir şey bilmeyen bir dünyaya öfkelenmesi anlamsızdı şu aşamada. Vatanın onuru artık onu ilgilendirmiyordu. Şimdi kendi kendiyle gurur duyma zamanıydı. Şimdi yaptığı şeyi yapabildiği, en sonunda cesaretini toplayıp bu yaşama veda edebildiği için. Ne büyük bir sevinç. Üstelik her zaman düşlediği biçimde yapıyordu bu işi. Hiçbir iz bırakmayan uyku haplarını kullanarak. Neredeyse 6 aydır bu hapları elde etmek için uğraşıyordu Veronica. Bir türlü beceremeyeceğine inanarak bileklerini kesmeyi bile göze almıştı bir ara. Odasının kan revan içinde kalacağı, rahibelerin ne yapacaklarını bilemeyip sıkıntıya düşecekleri önemli değildi. Ne de olsa intihar eden biri önce kendini sonra başkalarını düşünmek zorundaydı. Ölümünün olabildiğince az sıkıntı yaratması için elinden geleni yapmaya hazırdı. Ama tek yol bileklerini kesmekse başka seçeneği yoktu. Rahibeler de odayı çabucak temizleyip olayı çabucak unutacaklardı elbette. Yoksa odayı yeniden kiralamakta zorluk çekerlerdi. 20. yüzyılın sonunda yaşıyor olabiliriz ama insanlar hala hortlaklara inanıyorlar. Ljubljana'da bulunan az sayıda yüksek binalardan birinin tepesinden atabilirdi kendini tabii. Ama onca yükseklikten düşmesinin sonunda ana babasına daha büyük acılar çektirmeyecek miydi? Kızlarının öldüğü şokundan kurtulmaya fırsat bulamadan onun paramparça olmuş cesedini görmek, teşhis etmek zorunda kalacaklardı. Hayır, hayır, kan kaybından ölmekten daha kötü bir çözümdü bu. Çünkü kendisi için her şeyin en iyisini isteyen iki insan üzerinde silinemeyecek izler bırakacaktı. Kızlarının ölümüne er geç alışırlardı. Ama paramparça olmuş bir kafatasını unutmak imkansızdı. Kendini vurmak, yüksek bir yapıdan atlamak, kendini asmak, bu seçeneklerden hiçbiri onun kadınsı doğasına uymuyordu. Kadınlar kendilerini öldürdüklerinde çok daha romantik yöntemler seçerler. Bileklerini kesmek ya da aşırı dozda uyku ilacı almak gibi. Terk edilmiş prensesler ve Hollywood yıldızları bunun sayısız örneğini gözler önüne sermişlerdir. Yaşamın harekete geçmeden önce doğru anı beklemekten ibaret olduğunu biliyordu Veronica. Sonunda öyle de oldu. Geceleri bir türlü uyuyamadığına dair yakınmaları sonucu, iki arkadaşı güçlü bir uyuşturucudan ikişer paket bulup getirdiler ona. Kentin gece kulüplerinden birinde çalışan müzisyenler kullanıyormuş bunları. Veronica 4 paketi de yatağının başucundaki sehpaya koyup bir hafta elini sürmedi. Yaklaşan ölümle flört ederek, insanların yaşam adını verdikleri şeyle hiçbir duygusallığa yer vermeden vedasını tamamlamayı bekledi. Şimdi oraya varmıştı işte. İşi sonuna dek götürmüştü ve elinde kalan şu kısa sürede ne yapacağını bilemediği için canı sıkılmaktaydı. Biraz önce okuduğu saçma sapan soru geldi aklına yeniden. Bilgisayarlarla ilgili bir yazı nasıl oluyor da bu kadar salak bir soruyla başlayabiliyordu? Slovenya neresidir? Yapacak daha ilginç bir şey bulamadığından söz konusu yazıyı sonuna kadar okumaya karar verdi. Böylece öğrendi ki bu bilgisayar oyunu Slovenya'da, orada oturanlar dışında kimsenin nerede olduğunu doğru dürüst bilemediği o tuhaf ülkede gerçekleştirilmiş, çünkü orada işçi ücretleri çok düşükmüş. Birkaç ay önce ürünün Fransız yapımcısı, ürünü tanıtmak için dünyanın her yanından çağırdığı gazetecilere Bled'de müthiş bir parti vermiş. Veronica, kentte büyük yankılar uyandıran bu parti hakkında bir şeyler okuduğunu hatırladı. CD-ROM'un ortaçağ atmosferini yansıtsın diye şatonun baştan aşağı yeniden düzenlenmesinin yanı sıra yerel basında bir başka polemik ön plana çıkmıştı. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya gibi ülkelerden gazeteciler davet edildiği halde bir tek Sloven'in çağrılmamış olması uzun uzun tartışılmıştı. Home dergisinin muhabiri, ki ömründe ilk kez Slovenya'ya gelmişti ve bütün masrafları başkalarınca ödenmiş bu ziyaretin tadını öteki gazetecilerle gevezelik ederek, sözde esprili yorumlar yaparak, şatoda sunulan bedava yiyecek içecekleri mideye indirerek çıkarmıştı besbelli. Makalesine ülkesinin ukala entelektüellerinin hoşuna gidecek bir espriyle başlamayı uygun görmüştü. Dergideki meslektaşlarına buranın yerel adetleri üstüne kim bilir ne yalanlar atlatmıştı üstelik. Ola ki Sloven kadınlarının ne kadar kötü giyindiklerinden de söz etmişti. Neyse, bu onun sorunuydu. Veronica ölmekteydi ve başka dertleri vardı. Ölümden sonra yaşam var mı? Cesedi ne zaman bulunacak falan gibi. Gene de ya da belki sırf almış olduğu bu önemli karar yüzünden makale kafasına takılmıştı. Manastırın penceresinden Ljubljana'nın küçük bir meydanına bakıyordu. Slovenya'nın nerede olduğunu bilmiyorlarsa Ljubljana bir mit olmalı dedi kendi kendine. Atlantis ya da Lemuria gibi insanların imgelerini zorlayan başka kayıp diyarlar gibi. Dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse Everest tepesinin nerede olduğunu sorarak bir yazıya başlamayı aklından geçirmezdi. Hayatta orada bulunmamış olsalar bile. Ama işte Avrupa'nın orta yerinde bir gazeteci böyle bir soru sormaya utanmıyordu. Çünkü okurlarının Slovenya'nın nerede kaldı ki oranın başkenti Ljubljana'nın nerede olduğunu bilemeyeceklerini biliyordu. İşte o zaman vaktini geçirecek bir yol buldu Veronica. İlaçları alalı 10 dakika olduğu halde hiçbir bedensel değişim hissetmediğine göre. Yaşamının son edimi şu dergiye bir mektup yazmak, Slovenya'nın eski Yugoslavya'nın bölündüğü 5 yeni cumhuriyetten biri olduğunu açıklamak olacaktı. Bu mektup onun intihar mektubu olacaktı. Ölümünün gerçek nedenleri konusunda hiçbir açıklama yapmayacaktı. Cesedini bulduklarında bir dergi, ülkesinin yerini bilmeyen bir dergi yüzünden yaşamına son verdiğine inanacaklardı. Gazetelerde yer alacak polemikleri düşünüp güldü. Ülkesinin onuru uğruna canına kıydığı için kimileri ondan yana çıkacak, kimileri de ona karşı tavır alacaktı. Kendi fikrinin de bu kadar çabuk değişebilmesi onu şaşkınlığa uğrattı. Daha birkaç dakika önce şimdikinin tam tersini düşünmüş, dünyanın ve başka coğrafi sorunların onu hiç mi hiç ilgilendirmediğine inanmamış mıydı? Mektubu yazdı. O anda yaşadığı keyif, ölmenin gerekliliği konusunda neredeyse yeniden düşünmesine yol açacaktı. Ama hapları almıştı artık. Geri dönmek için çok geçti. Zaten bu gibi keyifli anları hiç yaşayamamış da değildi. Sürekli depresyon halinde yaşayan, hüzünlü, nefret dolu biri değildi. Kendisini bu yüzden öldürmüyordu ki. Ljubljana sokaklarında neşe içinde az mı dolaşmıştı güneşli öğle sonlarında? Sonra şairin heykelinin bulunduğu bu küçük meydanı kar yağarken seyretmek de hoştu. Bir seferinde neredeyse bütün bir ay boyunca sanki bulutların üstünde gezmişti. Sırf o meydanın ortasında hiç tanımadığı biri ona bir çiçek verdi diye. Son derece normal bir insan olduğuna inanıyordu. Ölmeye karar vermesinin çok basit iki nedeni vardı. Bunları açıklayan bir mektup bırakacak olsa pek çok kişinin ona hak vereceğinden hiç kuşkusu yoktu. Birinci neden, yaşamındaki her şey hep aynıydı ve bir kez gençliği sona erdi mi hep yokuş aşağı gideceği belliydi. Yaşlılık, dönüşü olmayan izler bırakacak, hastalıklar birbirini kovalayacak, dostlar birer birer yok olacaktı. Yaşamını sürdürmekle hiçbir şey kazanmayacaktı. Tam tersine acı çekme olasılığı hep artacaktı. İkinci neden daha felsefiydi. Veronica, gazete okuyan, televizyon seyreden, dünyada olup bitenlerden haberli biriydi. Her şey yanlıştı ve kendisi herhangi bir şeyi düzeltebilecek durumda değildi. Bu, tamamıyla aciz olduğu duygusunu büyütüyordu içinde. Kısa bir süre sonra ömrünün son yaşantısı gerçekleşecek ve bu ötekilerden çok farklı olacaktı. Ölüm. Mektubu bitirip bir kenara koydu. Daha acil, o sırada yaşamakta olduğu olayla ya da daha doğrusu ölümüyle mi demeli, daha uyumlu konulara yoğunlaştırdı dikkatini. Ölmenin nasıl bir şey olduğunu hayal etmeye çalıştı. Herhangi bir sonuca varamadı. Ayrıca bu konuda kafa yorması anlamsızdı. Çünkü birkaç dakika sonra sorunun yanıtını öğrenecekti. Kaç dakika sonra? Hiç bilemiyordu. Gene de herkesin kendi kendine sorduğu bir sorunun yanıtını da pek yakında alacağından pek hoşnuttu. Tanrı var mı? Pek çok kişinin aksine yaşamının temel sorularından biri olmamıştı bu. Komünist rejim döneminde okullarda verilen resmi bilgilere göre yaşam ölümle son buluyordu. Kendisi de bu fikri benimsemişti. Öte yandan ana babasının, onların da ana babaların kuşağı hala kiliseye devam ediyor, dualarını ediyor, hacca gidiyor ve Tanrı'nın kendilerine kulak verdiğine kesin kes inanıyorlardı. 24 yaşında ve geçirebileceği her türlü yaşantıyı geçirmiş olan Veronica, ki bu da az bir şey sayılmazdı, her şeyin ölümle son bulacağından hemen hemen emindi. İntiharı bu yüzden seçmişti ya işte. En sonunda özgürlük, sonsuza varan unutuş. Çok derinlerde bir yerde gene de bir kuşku vardı aslında. Ya Tanrı varsa? Binlerce yıllık uygarlık tarihi intiharı tabulaştırmış, tüm dinler bunu yasaklamıştı. İnsanoğlu yaşam mücadelesi vermeli, boyun eğmemeli. İnsanoğlu üremeli ve üretmeli. Toplumun çalışacak birilerine ihtiyacı var. Bir çift aralarındaki aşk bitmişse bile birlikte kalmak durumundadır. Her ülkenin askerlere, politikacılara, sanatçılara gereksinimi vardır. Tanrı varsa, ki ben olmadığına gerçekten inanıyorum, insan aklının sınırları olduğunu da bilir. Yoksulluğu, haksızlığı, açgözlülüğü, yapayalnızlığı, bütün bu karmaşayı o yaratmadı mı? Mutlaka çok iyi niyetlerle girişmiştir bu işe. Ama sonuçlar bir felaket. Tanrı varsa bu dünyayı erkenden terk etmeyi seçen yaratıklara karşı cömert davranacaktır. Hatta bizleri burada vakit harcamaya zorladığı için özür bile dileyebilir. Tabuların, boş inançların canı cehenneme. Pek dindar olan annesine soracak olsanız Tanrı'nın geçmişi, şimdiki zamanı, geleceği bildiğini söyleyecektir. İyi ya? Onu bu dünyaya gönderirken günün birinde intihar edeceğinin de kesinlikle bilincindeydi öyleyse. Dolayısıyla bu intihar onu şaşkınlığa, şoka uğratmayacaktır. Veronica midesinin bulandığını hissetti. Çok hızlı artan bir bulantı. Birkaç saniye sonra penceresinden görünen meydana yoğunlaştıramayacaktı dikkatini. Mevsimin kış olduğunu, saatin öğleden sonra 4 dolayında olduğunu biliyordu. Güneş hızla batmaktaydı. Öteki insanların yaşamayı sürdüreceklerini de biliyordu. Tam da o anda sokaktan geçen genç bir adam onu pencerede gördü. Ölmek üzere olduğunu hiç bilmeden baktı kıza. Bir grup Bolivyalı müzisyen, "Bolivya nerededir? Dergilerde bu soru neden hiç sorulmaz?" Ünlü Slovenyalı ozan Franz Presere'nin heykelinin önünde çalmaktaydılar. Ülkesinin halkı üzerinde onca derin izler bırakmış bir ozan. Meydandan yükselen müziğin sonunu işitecek kadar yaşayacak mıydı? Yaşamının sonu için çok güzel bir anı olurdu bu. Akşam üzeri dünyanın öbür ucundan bir ülkenin düşlerini anlatan bir ezgi, sıcacık minik bir oda, yoldan geçen yakışıklı genç adam, hayat dolu, nedense durup kendisine bakmaya karar vermiş. Hapların etkisi başlamıştı ve bu adamın onu gören son kişi olduğunu düşündü. Genç adam gülümsedi. Kız ona gülümseyerek karşılık verdi. Kaybedeceği bir şey yoktu ki. Adam el salladı. Kız başka bir yere bakıyormuş gibi yaptı. Genç adam fazla ileri gitmişti. Bunun üzerine bozulan genç adam yoluna devam etti. Penceredeki yüzü sonsuza dek unutarak. Gene de Veronica son bir kez biri tarafından beğenilmiş olmaktan keyif duydu. Sevgisizlik yüzünden öldürmüyordu kendini. Ailesi tarafından sevilmediği ya da parasal sorunları ya da amansız bir hastalığı olduğu için de değildi. Veronica, Ljubljana'da bu güzel akşam üstünde meydanda Bolivyalı müzisyenler çalarken genç bir adam penceresinin önünden geçerken ölmeye karar vermişti. Ve gözlerinin gördüğü, kulaklarının işittiği şeyler onu mutlu ediyordu. Bunları bir 30, 40 ya da 50 yıl daha görmeye devam etmeyeceğini bildiğinden daha da mutluydu. Çünkü o zaman bütün orijinallikleri kaybolacak ve her şeyin tekrarlandığı her günün bir öncekine ve sonrakine benzediği bir yaşam trajedisine dönüşeceklerdi. Mide bulantısı dayanılmaz biçimde artmıştı. Kendini çok çok kötü hissediyordu. Ne tuhaf, bir avuç uyku ilacı alırsam hemen uykuya dalacağımı sanmıştım. Oysa şu anda kulaklarında tuhaf bir uğultu, içinde kusma ihtiyacı duyuyordu. Kusarsam ölmem. Midesine saplanan sancıları düşünmemek için hızla inen geceye, Bolivyalılara, dükkanlarını kapatıp evlerine gitmeye başlayan insanlara yoğunlaştırmaya çalıştı dikkatini. Kulaklarındaki uğultu gittikçe yükseliyordu. İlaçları aldığından bu yana ilk kez korku duydu. Bilinmese doğru gidişin derin korkusuydu bu. Çok uzun sürmedi. Biraz sonra bilincini kaybetti. Gözlerini açtığında Veronica, burası cennet olmalı diye düşünmedi. Cennette odaları floresan ışıkla aydınlatmazlardı kesinlikle. Ve de anında başlayan sancı tipik bir dünya sancısıydı. Ah, bu dünyanın acıları hiçbir şeye benzemez, hemen anlaşılır. Kıpırdamaya çalıştı, sancısı arttı. Gözlerinin önünde parlak noktalar dolaştı. Ama Veronica biliyordu ki bunlar cennetin yıldızları değil, duyduğu derin acının sonucudur. Ayılıyor diyen bir kadın sesi işitti. Cehennemin tam ortasına düştün, keyfini çıkarmaya bak. Hayır, bu gerçek olamazdı. Ses onu aldatıyordu. Cehennemde falan değildi. Çünkü çok üşüyordu ve ağzından, burnundan bir takım tüplerin çıktığının farkına vardı. Tüplerden biri boğazına sokulmuş olanı, onda boğuluyormuş duygusu uyandırıyordu. Bunu çekip çıkarmaya davrandı ama kolları kayışlarla bağlanmıştı. Şaka yaptım, burası cehennem değil diye devam etti ses. Cehennemden de beter bir yer. Gerçi oraya hiç gitmedim ama bilette bulunuyorsunuz. Duyduğu acıya ve boğulma hissine karşın neler olduğunu hemen anladı Veronica. Kendini öldürmeye çalışmış ama biri gelip onu kurtarmıştı. Belki de rahibelerden biriydi bu kişi. Ya da bir arkadaşı habersiz uğramıştı. Ismarladığını unuttuğu bir şeyi getirmişlerdi belki de. Gerçek şu ki ölmemişti. Bilete getirilmişti.